Doktor Umut Genç ile konuşacağız. Öncelikle sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
Elektrik elektronik mühendisiyim. İstanbulluyum. Sarıyer'de büyüdüm. Sonra ODTÜ elektrik elektronik bölümüne gittim. 97 yılında elektrik elektroniği bitirdim. Lisans yıllarımdan beri hep kontrol alanında bir ilgim vardı. Kontrol sistemleri geliştirme üzerine bir ilgim vardı. Bu alanda burslu olarak İngiltere'ye, Manchester'a gittim. Master'ımı yaptım. Master'ımı bitirdikten sonra İngiltere'de gene Cambridge Üniversitesi'nden doktora için burs aldım. Yine ileri kontrol uygulamaları üzerine. Ve 2002 yılında da doktorumu bitirdikten sonra otomotivde ileri teknolojiler, yazılım elektronik alanında çeşitli teknoloji, özellikle Alman menşeli teknoloji firmalarında çalıştım. 2008 yılına kadar İngiltere'deydim. Farklı teknoloji firmalarında. 2008 yılında o an çalıştığım firmanın görevlendirmesi ile genel yönetici olarak ya da managing director diyoruz, genel müdür olarak İstanbul'a geldim ve sıfırdan iki büyük Ar-Ge merkezi kurduk otomotiv teknolojilerimize İstanbul'da. 2008'de 2018 yılları arasında 6 kişi başladık. Ben ayrılırken 185 kişi gibiydi. Bir 10 yıllık burada güzel bir tecrübem var. Bu 10 yıllık kurumsaldaki ileri Ar-Ge teknoloji geliştirme genel müdür tecrübesinden sonra da 2018 yılında bazı çalışma arkadaşlarımla beraber e-tron teknolojilerini kurduk.
Doktora sürecinde araba motorları üzerine çalıştınız. Bu çalışmanızdan biraz söz eder misiniz?
Evet, belki neden araba motorları, onu da küçük bir hikayesiyle anlatayım. Master'ımı bitirdikten sonra doktor için burs arıyordum İngiltere'de. Aslında istediğim şey robotlar üzerine bir doktora, yani robot geliştirme üzerine bir doktora yapmaktı. Bu konuda burs bulamadım. Samimiyetle söylemek gerekirse. Ondan sonra Cambridge Üniversitesi'ne davet ettiler. Kabul de aldım. Tabii Cambridge Üniversitesi, yani çok heyecanlandık. Güzel bir yer. Gitmemek olmaz. Ama dediler ki bu çalışmaların bütçesi Ford İngiltere tarafından. Ford'u hepimiz biliyoruz. Araba markası Ford İngiltere tarafından fonlanıyor dediler. O yüzden de tamam, gel biz de ileri kontrol üzerine doktora yap. Ama araba motorlarının ileri kontrolü, araba motorlarının yazılım elektronikle kontrolü üzerine yapacaksınız dediler. Böylelikle 98 yılında, yani böyle hedef olarak değil ama bir şekilde kaderin bir cilvesi diyelim. O bursu Ford üzerinden, Ford İngiltere üzerinden almamızdan dolayı araba motorları alanına girdik. Orada yaptığım çalışmada özellikle benzinli, o zaman benzinli motorlar daha revaçtaydı. Bunların ileri yazılımlarla kontrol edilerek emisyonların düşürülmesi, özellikle insan sağlığına zararlı emisyonların düşürülmesi ve burada da işte bayağı karmaşık, matematiksel, biz H-Infinity diyoruz. Çok teknik bir terim biliyorum. Ama H-Infinity kontrol diye bayağı derin matematik yöntemlerini yazılıma geçirilip daha sonra da işte elektronik sistemin üstünde geliştirilip motorun üstünde koşturulması üzerine bir doktora yaptım. 4 yıl sürdü.
Biraz daha açabilirsek, çünkü çok anlayamadım açıkçası. Çok teknik kaldı.
Belki biraz kontrolle ne demek istiyoruz onu anlatmak lazım. Biz kontrolde şöyle bir şey yapıyoruz. Öncelikle bir ölçüm yapan cihazlarımız var. Yani motorun üstünden belli sıcaklıkları, basınçları, akışları ölçüyoruz. Bu motor olmak zorunda değil, motor özelinde veriyorum. Bu ölçümleri aldıktan sonra bizim içeride bizim algoritma dediğimiz, yani belli hesaplamaların yapıldığı, işte matematiksel, ki bu karmaşıklık artarsa İyice çok karmaşık, sadece toplama çıkarma değil, içeride integraller, türevler, matriksler, şunlar bunlar, bayağı karmaşık şeyleri yapıyoruz. Bu hesaplamaları yaptıktan sonra motorun içine giren mesela hava, yakıt karışımını bu hesaplara göre değiştiriyoruz. Ve sonra bunu sürekli yapıyoruz. Mesela diyelim ki bunu her 10 milisaniyede yapıyoruz. Yani saniyede 100 kere ölçüyoruz. Bu algoritmayı, hesapları yapıyoruz. Ona göre yakıt havayı değiştiriyoruz. Ve bunu sürekli yapıyoruz. Siz arabayı kullanırken, siz gaza frene falan basıyorsunuz ya, sanıyorsunuz ki arabayı siz götürüyorsunuz. Aslında arabayı, bu benim dediğim, sizin bu frene gaza basmanıza göre, istediğinize göre, ne kadar hızlı gitmek istediğinize göre, direksiyonu durumuna falan göre, bu içerideki bu yazılımlar ona göre içeride sürekli olarak ne kadar hava girecek, ne kadar yakıt girecek, egzozun sıcaklığı ne oldu, İşte emisyonlar istediğimiz yerde mi, içerideki basınç istediğimiz yerde mi, turbonunuz öyle mi diye bütün bunları yapan bayağı karmaşık bir sürü algoritmalar, yazılımlar koşuyor.
Yani sizin yaptığınız çalışma benzinli arabada elektrik sistemini kullanmayı mı sağladı?
Bu elektrik sistemi değil, benzinli arabada içeri ne kadar yakıt hava karışımı, hangi miktarda girsin her anda, her 10 milisaniyede, her 20 milisaniyede ne kadar girsin. Bu havaya karışım içeride patlıyor. Biliyorsunuz içeride bir şey oluşuyor. İşte itki oluşuyor. Bir momentum oluşuyor. Daha sonra egzozdan şeye çıkıyor. Emisyon oluşuyor. O emisyonları da ölçüyoruz. Hava yakıt karışımı kontrol ederek emisyonların minimumda olmasını sağlıyoruz. Ama bunu sağlarken de siz aracı keyifle kullanmanıza da izin veriyoruz. Çünkü araç mesela gaza bastınız, öksürdü, tıksırdı, olmaz. Yani siz fark etmeden biz hem keyifle sürüşü, motorun keyifli bir şekilde, istendiği şekilde torku ve gücü vermesini sağlarken aynı zamanda da emisyonların temiz olmasını sağlıyoruz.
O dönemden yazılım yapmaya öğrendikten sonra otomotivle ilgili otomotiv yazılım lisanslamak üzerine çalıştınız. Ve bu kurduğunuz şirket de bunun üzerine sanıyorum. Bunu biraz
Tamam,
açabilir
orayı da
miyim?
biraz açayım. Evet. Aslında doktorayı bitirdikten sonra direkt tabii lisanslama şu anda e-tron'da yaptığımız bir şey. Doktorayı bitirdikten sonra otomotiv alanında yazılım ve elektronik teknolojileri geliştirmeye başladık farklı firmalarda. Şimdi ne oldu? Biz ilk başladığımızda tabii ister istemez ben 20 yılı geçmiş bu sektöre girelim. İlk başladığımızda özellikle emisyon seviyelerinin anlattığım gibi bu yazılımla elektronikle kontrol edilmesi çok önemliydi. Duymuşsunuz Euro 5, Euro 6 değişik emisyon seviyeleri vardı. Hem benzin hem dizel araçlarda. Bu seviyeleri tutturamazsanız aracı satamıyordunuz. Başladığımda asıl hedef buydu. Yani doğru yazılımlarla, doğru elektronik sistemlerle biz hem az yaksın, yakıt ekonomisi iyi olsun, keyifli sürsün, yani bastı mı gitsin, 3 emisyonlar da legal limitlerin altında olsun, temiz olsun. Bunları sağlayan teknolojileri yaptık 3-5 yıl. Sonra 2005'ten sonra, 2005 yılından sonra yavaş yavaş elektrikli araçlar, hibrit elektrikli araçlar devreye girdi. Bu sefer yazılımın amacı şu oldu. Aracın içinde hem benzinli ya da dizel motor var, hem elektrik motoru var, hem batarya var. Benim şimdi bunun üçünü düzgün bir şekilde, uyumlu şekilde çalıştırmam lazım. Kulağa kolay gelebilir. Ama şöyle düşünün, benzinli motor kapanırken elektrik motoru açılıyor. Aynı anda çalışıyorlar. Siz gene koltukta mümkünse, Esra Hanım, bunları fazla hissetmeyeceksiniz. Sizin gene tek yaptığınız şey siz gaza frene basıyorsunuz. Derken hibrit araçta arkada dediğim gibi elektrik motoru açılıyor, kapanıyor. Benzinli araç, benzinli motor itki veriyor. İşte bataryayı dolduruyoruz, boşaltıyoruz. Gene emisyonları az tutuyoruz. Ya karmaşa yanlar, ya arka planda inanılmaz bir karmaşa var. Bunları sağlayan, yine düzgün çalışmasını, güvenli şeklini sağlayan yazılımları yaptık. Bu gene 2010'lar, 2011'ler, 2012'ler gibi. Hem de bunları anlatırken sektörün gelişimini anlatıyorum bu arada. Son 20 yılda otomotiv teknoloji nasıl gidiyor diye. Yavaştan bu elektrikli hibrit araçlardan tam elektrikliye doğru, işte Tesla dediğimiz şeye doğru geçildi. Bu Tesla'ya gelince tabii batarya çok büyüdü. Batarya ne? İçinde bir sürü hücreler var. Kimyasal hücreler. Bizim bildiğimiz bir kalem pili var ya, o bir tane hücre. Şimdi Tesla'nın içine girerseniz ondan 2500 tane var. Bir tane Tesla aracının içindeki bataryada atıyorum 2700 de olabilir ki, ama yani binlerce bu kalem pillerden var. Siz gene şöyle düşünün. Bu karikatürize etme kısmını sevdim. Sürücü oturuyorsun, basıyorsun, gidiyor. Ama yazılım o 2500 tane kalem pilin ya da hücrenin sağlıklı bir şekilde yıllarca karda, kışta, sıcakta o arabayı düzgün bir şekilde götürmesini sağlıyor. Bu kolay değil. Özellikle mesela pil tarafında hiç kolay değil. Şimdi bir araç düşünün, bataryası 4-5 yıl olmuş. Biniyorsunuz, içinde 2500 tane pil var. Şeyi kabul eder misiniz? Baktınız, aa %40 gösterdi. 10 dakika gittiniz, hop yolda kaldınız. Şimdi bizim yaptığımız bir yazılımlardan biri e-tron'da mesela bataryayı çok akıllı bir şekilde yönetiyor. Hücre, her hücrenin sağlık durumuna, içinde ne kadar şarj kalmış, ne kadar o an enerji ben bu hücreden alabilirim, güç alabilirim, hepsine her hücreye bakıyor. Böyle binlerce hücreyi sağlıklı bir şekilde bakabilmek, anlayabilmek ve hepsini ölçemiyoruz, onu da söyleyeyim. Her hücrenin içindeki şarj durumunu falan ölçemiyoruz. Sadece voltajı ölçüyoruz. Voltaj size her şeyi söylemiyor. Yani gene burada çok karmaşık bir batarya modelimiz var. Bu batarya modelini yazılıma koyuyoruz. Model dediğim bayağı gerçekten içeride dediğim gibi, yani böyle ciddi bir roket modeli gibi bataryanın karmaşık bir fiziksel modeli yazılıma koyuyoruz. Gene araba motorunda dediğim gibi bu modeli saniyede 50 kere, 100 kere saniyede diyorum. Sürekli ölçüyoruz, modeli koşturuyoruz. Ona göre diyoruz ki bu hücre sağlıklı, bu hücrede şu kadar şey var, şu kadar güç alabilirim, bu kadar enerji alabilirim. Ya da bazen şeyi kesiyoruz, bataryadan aldığımız gücü kesiyoruz. Çünkü batarya çok ısınıyor. Mesela araba, büyük batarya. Bunu doğru şekilde sıcaklık yönetimi yapmazsanız eskiden oluyordu.
Evet.
Patlar, yanar. Yani bu yazılımlar çok kritik. Yani yavaştan biz böyle içten yanmalı motorları yaparken hibrite geçtik. Hibritten elektrikli araçlara geçtik. Daha sonra da belki ben bir burada şey yapayım. Sonra otonoma nasıl geçtiğimizi anlatayım. Şu anda elektrikli ve otonom araç teknolojiler üstüne konuşuyoruz yaptığımız bu yazılım işlerinde. Ama e-tron'un özeline gelirsek, e-tron'da ise tamamen elektrikli araç ve yani batarya yönetim yazılımları ve otonom araç yazılımlarına fokuslanıyoruz.
Yalnız burada elektrikli tam otonom araçların yazılımı mı oluyor?
İki tane şey yapıyoruz. Yok, söyleyeceğim çünkü her araç elektrikli olmuyor, her elektrikli otonom olmuyor. Bizim iki tane yazılım ürünümüz var Esra Hanım. Biri batarya yönetim yazılımı. Bu elektrikli araçlarda kullanılan büyük bataryayı yöneten o karmaşık yazılım. Bunu lisanslıyoruz değişik üreticilere. Yani bu ne demek? Bizim yazılımımızı kendi elektrikli araçlarında kullanabiliyorlar bataryayı yönetmek için bu karmaşık yazılımı. Diğeri de bu birinci ürün. İkinci ürün ise otonom araçlardaki kullanılan yazılımlar. Orada da özellikle seviye 2 otonom araçların biliyorsunuz seviye 1'den 5'e kadar evet şey derecelendirmeleri var. Seviye 1, 2, 3, 4, 5 diye gidiyor. Seviye 2 ve seviye 2,5 otonomiyi veren yazılım çözümlerimiz var. Bunları da gene üreticilere lisanslıyoruz ki piyasaya çıkardıkları araçlarda, yeni araçlarda otonom özelliğini şey kullanıcılara
Yani siz farklı markalardaki araçlara yazılım veriyorsunuz ve bu yazılımla elektrikli aracı mesela otonoma çevirebiliyorsunuz ya da bir aracı
sunabilirsinler.
otonom olarak üretmelerini sağlayabiliyorsunuz bu yazılımla.
Evet. Yani onun yazılımını veriyoruz. Evet.
Tamam.
Donanımını değil ama çünkü araçta otonom olması için gene herkese hatırlatayım yani işte kamerası, radarı, şu bir sürü altyapısı olacak. O elektronik altyapısı varsa bizim yazılımla beraber bu otonom ya da yarı otonom 2,5 dersek yarı otonom araca dönüyor.
Dediniz ya hani 5 oluyor, 2 oluyor. Bu 5, 2 ne?
Araç ya da otonom teknolojilerin seviyesi var. Seviye 1'den 5'e kadar. Seviye 1 olursa yazılım ya da otonom sistem ya direksiyonu kontrol ediyor ya freni gazı ikisini aynı anda değil. Yani mesela adaptif kruz denen bir şey var ya siz direksiyon sizde ama araç öndeki arabaya göre hızını ayarlıyor. Öndeki araba hızlanınca hızlanıyor, yavaşlayınca yavaşlıyor. Hiç öyle bir araç kullandınız mı bilmiyorum. Biz bunu adaptif kruz diyoruz. Mesela burada fren ve gaza siz dokunmuyorsunuz. Siz sadece direksiyonu kullanıcı olarak direksiyona bakıyorsunuz. Sizin aracınız dediğim gibi öndeki araca göre şey yapıyor. O hızlanırsa hızlanıyor, yavaşlarsa yavaşlıyor. Belli bir mesafeyle öndeki aracı takip ediyor. Bu seviye bir. Şöyle olsaydı fren gazı siz kontrol etseydiniz ama kollarınız şöyle araç kendini şerit içinde tutsaydı bu da seviye bir. Bunlar seviye bir. Seviye 2'ye giderseniz otonom yazılım hem fren gazı hem de direksiyonu aynı anda kontrol ediyor. Bu Tesla'daki sistem. Tesla'nın videolarını görmüşsünüzdür. İnsanlar oturuyor. Ayakları falan da çekili. Araç kendi kendine hem şerit içinde kalıyor hem de öndeki araca trafiğe göre hızlanıyor, yavaşlıyor. Bu seviye 2. Seviye 2'de hala sorumluluk sürücü olarak sizde. Yani sorunlu, sıkıntılı bir durum görürseniz müdahale etmeniz lazım. Yani sürekli yola bakacaksınız. Bir şey yapmıyorsunuz. Böyle rahatça oturuyorsunuz ama yani baktınız bir anda işte bir aracın biri sola kırdı hemen müdahale edeceksiniz. Bu seviye 2. Seviye 3'e girerseniz iş keyifleniyor. Bu arada şu anda seviye 3 satın alamıyorsunuz. Japonya'da bir marka hariç. Seviye 3'e girerseniz sürekli yola bakmanıza gerek yok. Telefonunuzla oynayabilirsiniz. Aynı şey gibi araç kendi kendine gidiyor. Ama kulağınız araçta olacak seviye 3'te. Yani araçtan uyarı sinyalini aldınız mı? Farklı verebilirler ama dı dı dı dı diye bir şey yaptı. Bu ne demek? 10 saniye, 20 saniye içinde sayın sürücü ne yapıyorsan bırak, direksiyonu al, tehlikeli bir durum var demek. Bu seviye 3. Ama yani seviye 3'ün güzelliği sürekli yola bakmanız gerekmiyor. Ve sizi güvenli bir şekilde sürmenin sorumluluğu artık otonom teknolojide, otonom yazılımda. Bu seviye 3. Ama kulağınız ne dedim? Seviye 3'te kulak araçta olacak. Seviye 4'e geçerseniz ne oluyor Esra Hanım? Artık kulak da araçta olmasına gerek yok. Kulaklığı takıp film izleyebiliyorsunuz. Seviye 4 demek belli yerlerde, belli bölgelerde araç her şeyi yapıyor. Hiçbir sorun yok demek. Belli bölgelerde diyorum ama ne demek mesela? İstanbul içinde. Yani sistemi İstanbul'a uygun geliştirdik. İstanbul içinde sürücüsüz her yere gidiyor. Siz oturun, arka koltukta oturun. Bu seviye 4. Seviye 5 normalde bence olması mümkün bir şey değil ama seviye 5 şu demek. Her yerde, her zaman full otonomi. Yani İstanbul'da da çalışıyor, Şangay'da da çalışıyor, köye gittiğinde çalışıyor, Afrika'ya gittiğinde çalışıyor. Yani seviye 5 bu seviye 4'ü her yerde sağlamak demek. Bu bence çok gerçekçi değil. Şu anda yani en büyük zorluk iki tane şey var. Bir sürü büyük firma, bu robot taksi firmaları seviye 4'e ulaşmaya çalışıyor. Yani belli şehir merkezlerinde robot taksi yapmak istiyorlar seviye 4. Araç istediği gibi gidebilsin diye. Ama niye seviye 4 diyorum? Çünkü belli yerlerde, belli büyük şehirlerin merkezlerinde çalışacak bu seviye 4. Bunu yapmaya çalışan gruplar var. Bir de bizim gibi aşağıdan gelip seviye 2 yaptık biz. Şu anda seviye 2,5 yaptık. Seviye 2,5 niye diyorum? Mesela bizim yaptığımız yazılımda araç direksiyonu kontrol ediyor, freni gazı kontrol ediyor. Gerçekten oturuyorsunuz. Artı tam otomatik şerit değiştiriyor size sormadan. Öndeki araç çok yavaşladı. Sol taraf uygunsa bizim şu andaki aracımız ki yol testini yaptığımız aracımız hangi şehirde olduğunu söyledim. İsterseniz siz söylersiniz. O aracımız kendi kendine istediği zaman hop sol şeride geçiyor. Öndeki araba geçiyor sonra tekrar orta şeride dönüyor. Yazılım bunu karar veriyor. Kendi kendine şerit falan da değiştirebildiği için biz buna seviye 2,5 diyoruz. Ama niye 2'den konuşuyoruz? Niye 3'e geçmiyoruz? Çünkü seviye 2,5'ta biz bir sürü böyle otonomi özelliği olmasına rağmen sorumlu kim? Sürücü. Sürücü, şoför. Bu çok kritik bizim için. Seviye 3'e gittiğimiz zaman orada şöyle bir şey oluyor. Yani sürekli sizin yola bakmanız gerekmez. Bizim yazılım bir şeyi kaçırdı, bir kaza oldu. Kim sorumlu? Seviye 3'te ben sorumluyum. Nitron olarak. Seviye 2'de kim sorumlu? Siz sorumlusunuz. Bunu da herkese itiraf etmiş olduk. İşin şey tarafına da bakıyoruz. O yüzden biz çok ileri teknolojiler de geliştirsek, legal tarafları daha net olmadığı için bu otonom teknolojilerin yani bir sıkıntı olduğunda kim sorumlu? Biz seviye 2,5 üzerinden gidiyoruz. Ama bu yazda seviye 3 çalışmalarına da başlayacağız. Çünkü pazarda bir talep var. Yani gelecek 5 yılda seviye 3 arabalar yola çıkacak. Özellikle premium markalarda. O yüzden bizim gibi alttan gelenler işte seviye 2 yaptık, 2,5, 3'ü yapıyoruz. Biz alttan 4'e doğru gidiyoruz. Üstten gelenlerse direkt seviye 4'ü yapıp seviye 4'ten belki seviye 3'e doğru geçecekler diye böyle otonominin 1'den 5'e kadar bir tanımı var.
Otonom araçlar ne zaman? Hani sizin dediğinize göre 4, seviye 4 herhalde. Ne zaman
Aynen seviye 4 çok iyi şey yaptınız. Seviye 5'i ben kullanmıyorum. Seviye 5 ya. Yani. Seviye 4 de tam otonom. Seviye 5 de tam otonom. Ama dediğim gibi seviye 5 her yerde demek. Yani bu ne zaman olur bilmiyoruz. Seviye 4 deyince ne zaman ya orada şöyle kullanım alanlarına göre diye düşünüyorum. Şimdi seviye 4'ü ilk biz nerede göreceğiz? Düşük hızlı mesela kampüslerin içinde otonom minibüsler olabilir. Otonom servisler. Kampüs içinde belli bir yerde. Biraz daha düşük hızlı giden. Ya da shuttle'lar olabilir, otonom. Bunları 5 yıl içinde göreceğiz. Hatta şu anda da bazı yerlerde, belli havalimanlarında falan var. Bunları hemen göreceğiz. Biz bir diğer seviye 4 uygulama robot taksiler. Bence robot taksileri Amerika, Avrupa'nın belli şehirlerinde gene 5 yıl içinde göreceğiz robot taksileri. Bizim gibi daha trafiğin zorlu olduğu ülkelerde bence 10 yıl. Robot taksileri görmemiz. Çünkü şey gerçekten kolay değil. Özellikle şehir içinde seviye 4 yapmak çok zor. Şehir içi. Şimdi fark ettiyseniz ben örneklerimi hep otobanlardan verdim. Biz de e-tron olarak genelde otobandaki otonomiye odaklanıyoruz. Çünkü otobanda sorun biraz daha kolay. İşte iki var, iki şerit, üç şerit var. Diğer araçlar var, kamyonlar var, motosikletler var ama insanlar, bisikletler yani normalde yok. O yüzden biz otonoma şey yapıyoruz. Ama şehir içi uygulamada, şehir içi seviye 4 bayağı zor. Çünkü dediğiniz gibi yani herkes gelebilir, kırmızı ışıkta durmanız gerekebilir, yaya geçidi şey olabilir. Çok farklı dediğim gibi insanlar şey yapabilir, iyice şehir merkezine yaklaştıysanız. İşte Ortaköy'den geçtiğinizi düşünün mesela. Seviye 4, robot taksi. Cuma akşamı saat 9.10, Covid'den önceyi düşünelim. Ortaköy'den geçiyor. Ya oradaki dur kalk trafiğinde sorun yok. Onu yaparız. Ama yayalar ben gençtim. Ben işte Kabataş Erkek Lisesi mezunuyum. Trafiği atlarsın, arabanın önünden arkasından geçersin, onu yaparsın. Ya bunları yönetebilecek otonom taksi yapmak minimum 10 yıl. Yani seviye 4'ler bence minimum 10 yıl ama batıda görürüz. Yani Las Vegas'ta robot taksi. Yani Las Vegas'a bilmiyorum gittiniz mi filmlerden görüyoruz. Zaten adamın en basit dar sokağı 3 şeritli. Yani Las Vegas'taki küçük bir cadde bizdeki otobanın 6 şeritli yolları var. Ya belli yerlerde göreceksiniz onları. Ama gerçek ya bizim gibi insanların hayatına girmesi seviye 4 10 yıl.
İstanbul'da sürücüsüz araçları trafikte test etme çalışmalarınız başladı. Bunu anlatır mısınız? Bu nedir? Nasıl yapıyorsunuz? Ne oluyor?
Zaten biraz değindim. Belki kısaca gene e-tron'u da çok hızlı atladım. Böyle sohbet edince tabii nereden tam neresinden nereye girdiğimizi tam yönetemiyoruz. Şimdi e-tron'da biz hem İngiltere'de ofisimiz var hem Türkiye'de ofisimiz var. Dediğimiz gibi bu akıllı yazılım diyoruz biz. Akıllı yazılımları batarya için, otonomi için yapıyoruz. Bunları da diğer üreticilere lisanslıyoruz. İstanbul'da bayağı bir otonom yazılım geliştirme ekibimiz var. Burada tabii test araçlarımız da var. Biraz önce anlattığım o seviye 2,5 araçları İstanbul'da belli yerlerde tabii gereksiz tehlike yaratmadan özellikle otobanın sakin olduğu yerlerde ki bu aralar bayağı güzel yeni paralı yollarımız oldu. Oraları güzel bir şekilde kullanabiliyoruz. Oralarda otobanda test sürüşleri yani düzenli olarak çıkıyoruz 3. köprü yolunda falan. Orada biz buna otoban pilotu diyoruz. Akıllı otoban pilotumuzu orada test ediyoruz. Bu seviye 2,5. Yani siz hiçbir şey yapmıyorsunuz, oturuyorsunuz. Araç biraz önce bahsettiğim gibi direksiyonu, freni, gazı kontrol ediyor. Ve bizim bir de otomatik şerit değiştirme yazılımımız da var. İşte öndeki araç siz dediniz daha yavaş gidiyorsa, trafik yavaşlıyorsa ama sol şerit uygunsa kendi kendine size hiçbir şey demeden ki çok heyecanlı oluyor tabii. Heyecanlanıyorsunuz. Araç bir anda hop sol şeride geçiyor. Öndeki araçları geçip sonra tekrar orta şeride falan geçiyor. Ki bunu da yapay zeka kullanarak yapıyoruz. Pekiştirilmiş derin öğrenme diyorlar buna. Derin öğrenme yöntemini kullanarak. Yani bayağı yapay zeka ile falan şey yaptığımız bu yazılımımızı otopilotumuz düzenli olarak 1,5 yıldır otobanların belli yerlerinde testlerini gerçekleştiriyoruz. Bazen E5'e de çıkıyoruz. Orada trafik sıkışıklığında da test ettiğimiz oluyor. Dur kalk otonom sistemini. Ama biz bütün sistemleri, bütün testlerimizde sürücümüz var. Yani sürücü bir şey yapmıyor ama güvenlik sürücümüz hep var. Bunu yapmamız lazım. Yani herhangi bir sıkıntılı bir şey olursa tabii ki sürücü hemen müdahale ediyor. İstanbul'da test etmek niye önemli? Çünkü tabii ki İstanbul'da iyi çalışan bir sistem Avrupa'nın her yerinde iyi çalışıyor. Bunu biliyoruz. İstanbul trafiği bizim için kolay bir trafik değil. O yüzden de İstanbul'da test etmekten memnunuz. Bu Avrupa için ama Amerika için geçerli. Tabii Çin'e, Hindistan'a giderseniz gene ne kadar herkes farkında onların trafiği bizden çok daha kötü. Yani ben Çin'e gittim birkaç kez. Çin'de araba kullanabileceğimden emin değilim Şangay dışında. Yani bizim trafiği kötü diyoruz ama biz Avrupa için kötü bir şeyimiz var. Aslında Asya'ya giderseniz çok inanılmaz karmaşık bir trafik durumu var. O da ayrı bir şey. Ama biz 1,5 yıldır İstanbul'da dediğimiz gibi otobanlarda bu otoban pilotunu seviye 2,5 yazılımımızı test aracımıza test ediyoruz düzenli olarak.
Sesle bu komut alıyor mu? Yani bu arabaya işte çalış deyip sonra çalışıp gitmesini sağlayabiliyor musunuz şoför olmadan? Hiç kimse kullanmadan.
Yo öyle park etme yazılımımız var. Siz dışarıda duruyorsunuz, araç siz dışarıdayken kendi kendine park edebiliyor. Buna otomatik vale parking diyoruz. Böyle yazı. Bunlar gene düşük seviye. Yani düşük hızlı seviye değil de pardon. Bu seviye 4 ama düşük hızlı otonom yazılımları. Çünkü park etme düşük hızlı ya. Öyle şeylerimiz var. Evet. Öyle çalışmalarımız da var. Otomatik park etme. Ama en güzeli şey deniyor buna. Summon mode deniyor. İngilizce bir terim. Siz yani otoparkın bir yerinde duruyorsunuz. Belki araç 100 metre ötede. Düğmeye basıyorsunuz. Araç olduğu yerden çıkıyor. İçeride kimse yok. Hop. Sizin yanınıza geliyor. Otoparkta. Böyle bir özellik de geliştiriyoruz.
O yakında olacak yani.
Bu yakında olacak. Neden olacak? Anlattım. Çünkü otoparkta falan çalışıyor. Düşük hızda. Yani çok karmaşık bir ortamda. Biraz önce Ortaköy'de şey yapma gibi. Tabii düşük hızlı. Doğru, bunu da iyi hatırlattınız. Düşük hızlı seviye 4 otonomi. O da 5 yıl içinde hayatımıza girecek. O daha hızlı girecek.
Ama
Ya
o
bizim yaptığımız yazılımlar Esra Hanım, şeyi anlatayım. Belki buna da şurada değinmek lazım. Özellikle elektrikli taraf ve otonom tarafta güvenlik faktörü çok kritik. Herkes yazılım yapıyor. İşte cep telefonumuzda yazılımımız var. Şu anda Zoom üstünden konuşuyoruz. Ama şu anda Zoom crash olsa ne olur? Üzülürüz falan. Birbirimize tekrar bağlanırız. Benim otonom yazılım crash olsa ne olur? Siz içindeyken.
çok fena.
Bizim yaptığımız, evet onu diyorum, yani bunun hep altını çizmek lazım. Çünkü herkes yazılım hakkında konuşuyor. Herkes yazılım mühendisi. Ama bizim yaptığımız yazılımın kanuni olarak güvenlik sertifikasyonu var. Bizim yaptığımız yazılımda. Ya biz böyle klasik bir yazılımda yapmıyoruz ya, böyle anlattık ama ya bizim yazılımın çok özel testleri var. Çok özel bazı süreçleri var. Legal, fonksiyonel güvenlik dediğimiz. Çünkü biraz önceki örnekten de siz de hemen anladınız. Yani bizim yazılım öyle crash böyle patladı, çalışmadı. Öyle bir kabul edilebilir bir şey değil. Çünkü insan taşıyorsunuz. Bu hem batarya için de öyle. E ne oldu? Batarya yazılım crash etti. Batarya yandı. Böyle bir şey olur mu? Ama aynı şekilde. Araç çok güzel. Direksiyonu kontrol ediyordu. Bir anda ekranda size ne dedi? Hadi bir daha baştan başlatın. Şey oldu. Böyle şeyler bizde olmadığı için ya, yani bizim yaptığımız yazılımlar çok karmaşık. Ama aynı zamanda çok böyle zorlu standartlara göre geliştiriliyor ki insan taşıyabilir. Biraz uçaklardaki şeylere benziyor, süreçlere, oradaki yazılımlara benziyor. O yüzden bizdeki yazılım tarafının böyle bir zorluğu da var. Yani bazı şeyler hemen yapamıyoruz, edemiyoruz. Neden böyle her araca koyamıyoruz, lisanslayamıyoruz derseniz şey kolay. Üç tane aracı gezdirin. Bu arada Ortaköy'de de yani A'dan B'ye aracı getir götürürüz. Ama bunu on binlerce araca koyacağız. Herkes içine binecek, her gün gidecek gelecek derseniz çok inanılmaz bu güvenlik standartlarına uygun yapmanız, testlerini yapmanız lazım. Bu kolay değil. Bu otonom işinde seviye 2'nin üstü çok zorlu. Seviye 3 ve 4.
İstanbul'da deneme sürüşleri yaptığınız araçlar ne zaman tam olarak kullanılmaya başlanacak? Ne
Evet.
zaman hani dediniz ya bütün araçları böyle Ortaköy'de göremeyiz diye ne zaman göreceğiz?
Ya gene şeyi siz de fark ettiniz. Seviyelerine göre konuşmamız lazım. Şimdi bizim seviye 2,5 araçlarımız gelecek seneden itibaren seri üretime giriyorlar. Yani 2022'de Türkiye'de değil ama dünyanın bazı yerlerinde e-tron'un yazılımını kullanan seviye 2 araçlar olacak. İnsanların satın alabileceği. Bu şeyi gelecek. Yani seviye 2 ve 2,5'ları zaten şu anda da bir, yani paranız gücünüz yetti, Tesla alırsanız Tesla seviye 2,5. Yani şu anda öyle 2,5 araçlar alabiliyorsunuz. Bunları hayatımızda görebiliyoruz. Bu Ortaköy'de de gidip gelir, şey yapar. Ama hep 2,5 diyorum. Bu 2,5 çok kritik. Neden 2,5 diyorum? Yani bize böyle bir simitçi atladı mı? Araç diyor ki Esra Hanım müdahale edecek. Çünkü ben simitçiyi ben yapamam diyor. Bu 2,5. Yani ikilerde kalırsanız. Seviye 3'ler ilk defa bu sene seviye 3 bir Japon üretici, adını da verebiliriz. Honda seviye 3 araç satmaya başlıyorum dedi. Mart ayında. Daha ne olmuş? Bir ay olmuş. Tabii detaya inerseniz şunu görüyorsunuz. Sadece Japonya'da bu araçları sunmuş. Bir de satıyorum diyor, satmıyor. Sadece kiralıyor. Toplamda da 100 tane araç. 100 tane aracı belli kişilere kiralıyor. Yani şu anda dünyada tek seviye 3 alabileceğiniz şey bu. Yani daha seviye 3'leri kimse tam piyasaya çıkarmıyor. 2 yıl içinde falan seviye 3'leri göreceğiz. Burada ünlü Alman markaları da seviye 3 çıkaracaktır. Yani seviye 3 otonom aracı, Ortaköy esprimizi de tutalım. 2023 yılında falan Ortaköy'de seviye 3 araçla gezebileceğimizi düşünüyorum.
Ki bir simitçi atladı. Orada fren arabayı sürenin yapması gereken bir şey. Ama üçüncüsünde siz dediniz ki sadece kulağınız çalışacak, eliniz çalışmayacak.
Evet.
Peki yani frene basmayan bir kişi nasıl olup da üçüncü aşamada frene basmaya çalışacak? Birden
Yok
atar
üçte,
yapar
üçte
mı?
yok yok zaten şey o yok şeyi iyi yakaladınız gene. Şimdi bu arada araç fren yapmayacağız demiyoruz. Fren yapmayı garanti edemiyor 2.5'ta. Yani fark ederse tabii fren yapacak da garanti edemiyor. Dedim ya bizde güvenlik şeyi var. Yani bizde derken bu otomotiv yazılımı işinde garanti etmeniz lazım. Ya bazen basar bazen basmaz dediğiniz zaman 2'de 2.5'ta takılı kalıyorsunuz. Çünkü seviye 3 ne demek? Seviye 3 şu demek. Esra Hanım yola hep bakmak zorunda değil. Esra Hanım yola bakmıyorsa o simitçi yola atlarsa kim fren yapacak? Seviye 2.5'ta ne diyorum ya da 2'de? Esra Hanım hep yola bakmak zorunda diyorum. Ben tabii fren yapmaya çalışırım yazılımla ama yapamazsam Esra Hanım hep yola baktığı için Esra Hanım frene dokunacaktır. Bu seviye 2. Seviye 3'e geçtiğiniz anda diyorsunuz ki siz orada kitaba bakabilirsiniz. O zaman o anda simitçi atlarsa frene basmak zorundasınız. Bunu garantileyemezseniz seviye 3'ü satamazsınız. Bitti. Zaten şu anda da kimse seviye 3'ü satamıyor çünkü bunu garantileyemiyoruz. Bu arada seviye 3 de ilk başta otobanda çıkacak Esra Hanım. Tabii şeydi, şehir içinde değil. Otobanda gene biraz rahat olacağız. Bence otobandaki seviye 3'te de şunu diyeceğiz. Otobanda bir simitçi olmamalı diyeceğiz. Otobanda da simitçi olursa gene sorun çıkabilir şu andaki teknolojiyle.
Anladım.
Yani burada niye simitçiye takıldık bu arada? Yani bu yazılımlar ne dedim? Hep bir ölçüm yapıyoruz. Ya bizim şimdi batarya motoru anlattım, sıcaklık dedim, şey dedim, voltaj dedim. Otonom araçta ne yapıyoruz? Radar var. Radar hepimiz eski savaş filmlerinden biliyoruz. Radar ne yapıyor? Metal şey, etraftaki metal objeleri size söylüyor. Kamerayla görüntü işleme yapıyoruz. Lidar koyuyoruz. Gene ekstradan şey yapıyoruz, algılama yapıyoruz. Bütün bu sensörleri koyuyoruz ama hala bir insan gözü kadar belli şartlarda, özellikle işte yağmur olursa, özellikle hava puslu olursa ya da bir anda güneşin açısı kameralara geldi. Yani elimizdeki teknoloji belli durumlarda hala insan gözü kadar iyi çalışmıyor belli durumlarda. Şimdi seviye 2'ye kadar gene böyle geliyoruz. Çünkü hep dedik ya sürücü orada hazır olduğu için rahat. Ama seviye 3'e gittiğiniz an bir insan, hatta bir de şöyle bir şey var. Bunu belki başka zaman konuşuruz. Bütün dünyada da böyle insanlar şöyle bekliyor. Ben araç kullandım diyelim ki %1 kaza yaparım. Ben araç kullandım. Ama bir yazılım elektronik kullanırsa diyor. O benden diyor minimum 1000 kat, değil mi? 10.000 kat iyi olacak diyor. Yani bizim de böyle bir şeyimiz var. Yani makineler bir şey yaptı mı mükemmel olacak diyoruz. O yüzden de bizim bu otonom sistemlerden beklentimiz bir insan kadar güvenli değil. En az işte bir insandan 100 kat, 1000 kat daha güvenli olsun. Deyince bu seviye 3'e geldiğiniz an elimizdeki teknoloji o garantiyi yapamıyor, veremiyor. O yüzden de o böyle sistemleri satamıyoruz. Hala test yapıyoruz.
Çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir söyleşi
ben
oldu.
Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun Esra Hanım.